İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4, Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, seçim geçti. Artık o seçim stresini atlattık. Ancak biz gazeteciler için stres bitti mi? Henüz bitmedi. Önümüzde ne var? Bir yemin töreni var. Cumhurbaşkanının bakanlar kurulunu belirlemesi var. Arkasından işte mecliste görevler seçilecek, meclis başkanı seçilecek, grup başkan vekili seçilecek, efendim komisyonlara başkanlar seçilecek. Bunlar var. Tabii en önemlisi de ekonomi var. Şu anda gündemde ilk sırada ve ciddi bir şekilde sorunlar devam ediyor. Gelen veriler de, ekonomideki veriler de pek iç açıcı değil. Bunları artık önümüzdeki günlerde hep tartışacağız. Tabii bir başka konuda muhalefetin durumu. Muhalefeti de konuşacağız. CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu, Meral Akşener istifa edecekler mi, etmeyecekler mi? Bunlara bakacağız. Bugünkü konuğumuz Bartu Soral. Bartu Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi.
Nasıl buldunuz diliyorum Seçim sonuçlarını?
Seçim sonuçlarına şaşırmadım.
Evet.
Böyle sonuçlanacağını da sosyal medyada yazmıştım daha öncesinde.
Evet.
Ben doğrusu bu politik tercihin, yani SELO, HDP, PKK bir sürekli selo çıkacak, selo selo diye Selahattin Demirtaş'ın öne konmasını yanlış gördüğümü, Demirtaş'ı Anadolu halkının, Türk milletinin çoğunluğunun bildiğini, Öcalan'ın heykelini dikeceğiz daha diyen bir şahsiyet olduğunu, PKK ile organik bağlarının bulunduğunu toplumun bildiğinden bu söylemin çok yanlış olduğunu söyledim. Bir, Kavala, Soros, neoliberalizm, Batı algısının yanlış olduğunu söyledim. Bunu da CHP ve Altılı Masa çok sık kullandı. Biden zaten açık açık Altılı Masa'ya, muhalefete destek verdiğini söyledi.
Evet.
Avrupa gazeteleri, Der Spiegel Alman,
Ekonomist,
L'Express, Ekonomist, bunların hepsi de açık açık Kılıçdaroğlu'na destek beyan etti. Kılıçdaroğlu da adeta bu desteklerden memnun olduğunu gösteren batıcı algısını oturtacak. Amerika, evet, ziyareti, İngiltere ziyareti, oralardan danışmanlar almalar, üstüne bu yapılan hataların üstüne AKP'nin en çok eleştirilen sığınmacı ve kaçak sorununu yaratan eski başbakanı Ahmet Davutoğlu ve AKP'nin ekonomi politikasını 16 yıl yönetmiş olan Batıcı Babacan'ı da masaya ekleyerek aslında hükümetin muhalefete getirdiği suçlamaların tamamını aldı ve evet, ben Batıcıyım, HDP'ciyim, terörcüyüm, PKK'cıyım gibi bir izlenim verdi, bir algı yarattı. Bu algının kazanması imkansızdı. Yani ben bunu aylarca çevreme de, Kemal Bey'e de anlattım. Ekonomide...
Konuştunuz mu Kemal
tabii
Bey?
Tabii ki.
Ne dedim siz bunu anlatınca?
Şimdi şöyle, ben ona bir kere ekonomi ağırlıklı olarak şunu söyledim. Türkiye neoliberalizmle, dışarıdan borçlanarak, cari açık vererek büyüme modelini sürdüremez. Çünkü evet. bu model sizi eninde sonunda döviz bağımlısı yapıyor. Evet. Dövizin sahibi olan, doların ve avronun sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya muhtaç hale getiriyor.
Evet.
Ancak şu anda değişen bir dünya var. Bir Asya-Atlantik savaşı başlamış durumda her alanda. Bu noktada Türkiye bu bağımlılığını kırabilecek bir takım yeni müttefikler yaratabilir.
Avantajlar da doğuyor.
E tabi.
Fırsatlar
fırsat
doğuyor.
Fırsat doğuyor. Evet, bu evet. fırsatı değerlendirelim. Devrimci bir ekonomik programla, karma ekonomik sistem ve Türkiye'de dış ticaret açığı yaratan bütün sektörleri tespit ederek bir kalkınma, entegre kalkınma programı uygulayalım. Programı da verdim.
Ne dediysen.
Uyguluyorum.
Ayrıntısını sonra konuşacağız ekonomiyle.
Olur.
Mehmet Şimşek'le şöyle... sayın dinleyiciler bir Mehmet Şimşek tartışması yürüyor. Sanki umut diye sunuluyor. İktidar tarafından da böyle bir sunuş var. Mehmet Şimşek nedir, nasıldır? Onları da tartışacağız ve çözüm olur mu ekonomideki krize? Bunları da konuşacağız. Evet.
Evet. Yani şöyle 45 dakika kadar beni gayet... dikkatli dinledi. Çok sessizce, hiç itiraz etmedi.
Genelde Kemal dinledi. Bey öyle yapıyor. Evet. Ben de birkaç kez evet. konuştum.
Fevkalade dikkatli yani dinledi.
Tepki de vermiyor değil mi?
Tepki vermedi.
Evet.
Desteklerinize çok ihtiyacımız var hocam dedi. Orada bitti.
Klasik bir Kemal Kılıçdaroğlu yöntemi. Yani her gelene aynı şeyi anlatıyordu. Onun
tahmin ediyorum. Yani şaşırmadım.
Şimdi şunu soracağım. Seçim sonuçlarından sonra dünyada bir saflaşma oldu. Hı hı. Yani bazı ülkeler bu seçimle mutlu oldu, bu sonuca. Bazı ülkeler tepki gösterdi. Yani tepki gösterdi de yani üzüldü diyelim. Hı hı. Şimdi ilginç bir saflaşma var. Şöyle bir baktığımız zaman karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Rusya'dan yani sıcağı sıcağına daha sonuçları açıklanmadan gelen tebrik telefonlarından bunları şey yapıyoruz. Mesela Rusya durumdan memnun gözüküyor. Hı hı. Çin durumdan memnun gözüküyor. İran durumdan memnun gözüküyor. Hatta Suriye'den gelen haberlerle yeni konuştuk Şam'la. Oradakiler de durumdan memnun gözüküyor. Hı hı. Buradan geçiyoruz. Brezilya'da Lula yönetimi durumdan memnun gözüküyor. Çok ilginçtir. Brezilya Komünist Partisi'nin açıklaması var. Hı hı. Ve anti-emperyalizm vurgusu yapıyor seçim sonuçlarıyla bağlantılı. Venezuela aynı şekilde, Küba'dan gelen bilgiler aynı şekilde. Yani Körfez ülkelerinden gelen bilgiler, telefonlarda benzer bir şeyler var. Efendim Afrika'daki bazı ülkelerden. Ya bu saflaşma biraz ilginç değil mi? Yani nasıl böyle bir şey oluyor?
Yok, yani ilginç değil. Aslında çok doğal. Evet. Çünkü evet. dünyanın gidişatı bu. BRICS ve... Şimdi burada Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, İran, Venezuela, Suudi Arabistan da çok enteresan evet. bir şekilde buraya dahil eğildi, evrildi. Bu bir yeni ittifak doğdu. Yani buna diyelim ki Asya bölgesi. Tabii bu tam doğru IMF, tanım değil.
IMF'nin de pabucunu dama atacak bir takım çalışmalar da var yani içerisinde.
Ya şöyle, şimdi IMF dediğiniz şey aslında emperyalist sistemin bekçisi.
Evet.
Yani sistemde tıkanmalar, ödeme sisteminde bir sıkıntı olduğunda veya ülkeler bir takım kamulaştırmayı falan hayal edip düşünmeye başlayınca derhal tepelerin, eğer sıkı bir dış ticaret fazlası veren üretim sistemleri yoksa, bina kuruyorlar ve döviz ihtiyacı varsa, döviz krizine girdikleri an sizin döviz ihtiyacınız var, uluslararası finansal piyasalara mecbursunuz demektir. Çünkü parayı oradan buluyorsunuz. En azından şunu vurgulayayım, buluyordunuz.
Evet.
Tek yer orasıydı. Hatta şöyle diyelim, siz hatırlarsınız, Türkiye'de Amerika'dan icazet almadan, destek almadan iktidar olamazsın, bütün siyasetçilerin bildiği bir mottoydu.
Evet, evet.
Ve doğruydu bu. Şimdi dikkat ediniz, Amerika Birleşik Devletleri muhalefete destek açıkladı. Avrupa Birliği'nin zaten Tayyip Erdoğan nefreti malumunuz. Hepsi söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de emekli olan yetkilileri, hani görevdeki pek söylemiyor da o yetkililer.
Onları konuşturuyorlar.
Onlar
da hala görevdeler aslında.
Görevler aslında. Evet. Çünkü istihbarattan emekli olunmaz.
Evet.
Onlar da Recep Tayyip Erdoğan destekli nefretlerini açık açık söylediler. Batı medyasına da baktığımızda Batı medyası da açık açık taraf tuttu.
Çok net.
Yani şu net. O 1990'lardaki 2000'lerdeki hegemon Amerika Türkiye'ye Batı yine bir müdahalede bulunmak istedi. Bir operasyon yapmak istedi. Aparatlarını kullandı. Kimdir aparatları? FETÖ. FETÖ'nün sosyal medyadaki etkinliği, PKK ve HDP, onların siyasi anlamdaki etkinliği kullandılar ve muhalefeti de bu gruplarla bir araya topladılar. Evet. Dikkat ediniz, zaten muhalefetin söylemlerinin HDP tarafından geldiği, onların politik modelini benimsediği 1921 anayasası demelerinden.
Evet, 24 değil 24'te
değil, evet. 21 diye ısrar etmeleri, yerel yönetim özellik şartını mutlaka getireceğiz diye, evet. Kılıçdaroğlu'nun haykırarak verdiği söz ve PKK'nın buna derhal memnuniyet duyduğunu Kandil'den yaptığı açıklamalar, beyanatlar, bir senedir bunu seyrediyoruz biz.
Evet, evet.
Tamam mı? Ve şu görüldü, yani sorunuzu bağlıyorum şimdi, şu görüldü: Batı yine bir operasyon çekmek istedi ancak sonuçlar istediği gibi olmadı. Yani 90'lardaki motto yıkıldı.
Yok. Evet.
Amerika'nın desteğini almadan iktidar olamazsın mottosu yıkıldı.
Evet.
Tamam. Şimdi sorduğunuz sorunun yanıtı da bu. Doğal olarak Atlantik İttifakı'nın, yani Avrupa Birliği, yani Amerika'nın kontrolündeki Avrupa Birliği diyeyim. Çünkü Rusya'ya yaptıkları yaptırımlara baktığımda Almanya'dan başlayarak kendi milletine ateş eden bir Alman devleti görüyoruz.
Evet.
Çünkü sanayinin merkezi olan Almanya, üretimin, Avrupa'daki üretimin merkezi olan Almanya ve sanayi %80 oranında fosil yakıta bağlı ve fosil yakıtta tamamen yoksun ve yoksul Almanya fosil Rusya'ya yakıtı bağlı. Aldığı Rusya'ya fosil yakıt ambargosu koyuyor. Yani delirmiş olmalı. Ne oldu?
Sonuçta öyle zaten.
Tabii. Ne oldu? Amerika'dan sıvılaştırılmış gaz almak zorunda kaldı ve ithalatı %200 arttı. Ama Rusya'dan aldığı fosil yakıt fiyatının tam iki misline.
Evet, evet.
Böyle olunca ne oldu? Sanayinin en önemli girdisi olan enerji fiyatı yükselince, o maliyet yükselince Alman sanayisi bir anda pazar payı kaybetmeye başladı. Çünkü fiyatlara yansıtsa rakip ülkeler Çin, Kore, Japonya.
Pazar kaybedecek hem içeride hem dışarıda.
Tabii, pazar kaybetti zaten ve nihayetinde Almanya resesyon ilan etti. Evet. İki çeyrektir küçülmedi. Şimdi bunları, şimdi şunu da vurgulayalım. Türkiye'de Atlantik Paktı 1952'den beri kılcal damarlara kadar sızmıştır. Öyle ki beyinlerin içine girmiştir insanlar. Güzelliklerin, iyiliklerin, başarıların, kalkınmanın, büyümenin, zenginliğin Amerika'dan geleceğini, onların Türkiye'ye önerdiği modelle geleceğini düşünmüş ve bunu düşünen insanlar Türkiye'de parlatılmıştır.
Evet, evet.
Öyle ki sosyal medyada fenomen olan profesör arkadaşlar, Sabancı Üniversitesi'nden falan, şunu gördük: Avrupa Birliği ambargoya başladı, 24 Şubat'tı galiba, yani bir buçuk sene önce yaklaşık olarak. Arkadaşlar bir hafta içinde Rusya battı. Üzülüyoruz bu yoksul, zavallı Rus halkına. Yaşa Amerika falan diye sosyal medyada evet. açık açık yazdılar.
Evet.
Ve o insanlar bugün artık silindi değil. Hala popüler. Ya arkadaş sen 1,5 sene önce bu söylediklerinde zaten dünyayı ne kadar okuyamadığını, aslında ne kadar tek düze bak, ama tek değil bu arkadaşlar. Evet. Medyada, üniversitelerde çok yaygın etkin.
Ama yerleştirildiler bunlar. Ya özel olarak
yerleştirilmişler, parlatılmışlar. Bu beyinler oralara yani inanmış, ona büyülenmiş, bonsai içmiş, hani öyle bir şey değil. Evet, evet. Hakikaten yani bir iktisatçının uluslararası ekonomik dengelere, verilere, üretim güçlerine ne bakıp da o ambargodan Rusya'nın zarar edip Avrupa'nın etmeyeceğini söylemesi için, yani bırakın ekonomiyi, gerçekten düşünemeyen bir insan olması lazım. Işte, ekonomist olması önemli değil.
Propaganda malzemesi olarak kullanılıyorsa ve kendilerine böyle bir görev veriliyorsa iş değişiyor tabii.
Tamam, ama o zaman şunu beklersiniz değil mi? Yani sen böyle bir inanılmaz yorumda bulundun, süre geçti ve rezil oldun. Artık sen yoksun. Hayır, yine var, yine üstte, yine dinleniyor. Yani Türkiye'nin bir yerde bu dünyada başlayan bu saflaşmada Türkiye'nin bir pozisyonu var.
Evet.
O da şu. Biz NATO'yla tam ittifak halinde Rusya'ya her türlü yaptırımı uyguluyoruz demedi.
Evet, evet.
Tamam mı? Ama doğal olarak biz NATO'yu da karşımıza aldık demedi.
Evet.
Niye? Şunu da söyleyeyim. Bunu söyleyebilmek de bu kadar kılcal damarlara kadar sinmiş, işlemiş bir düşünce sistemini bir anda silip atamıyorsun. Onun için bu zaman alır. Ancak mecburuz. Çünkü mecburiyetin birkaç sebebi var. Ekonomik sebebi var. Tartışırız onu. Evet. Tartışacağız. Ama bir de unutmayalım ki Fransa, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefiki ülkelerimiz dede ağacı silahlandırdılar. Evet. Füzeleri Türkiye'ye döndürdüler. Bizden Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmemizi ve Kıbrıs'ı vermemizi istiyorlar. Evet. Açık, bitmedi. NATO'daki müttefikimiz ABD, PKK, PYD ve YPG'yi silahlandırıyor, donatıyor, bayağı bir ordu haline getiriyor. Yani Türkiye'yi bölüp bir Kürdistan kurmak isteğini açıkça beyan ediyor, davranışlarıyla da sergiliyor. Şimdi bu noktada aslında bir güvenlik ve beka sorunuyla Türkiye karşı karşıya. Şaka maka, Atlantik İttifakı Türkiye'nin beka sorunu oldu. Ve iktidar seçimlerde bunu çok doğru konumladı, koydu. Muhalefet de adeta onun ekmeğine tereyağını çok güzel sürdü ve biz dedi batıcıyız. Batıcıyız.
Yani seçimi Kılıçdaroğlu'nun politikaları kaybetti demek
tabii
daha
ki,
doğru değil mi?
Yani o altılı masa kurulduğu gün o seçim kaybedildi. Evet. O gün söyledim. Bu politikaları savunup Türkiye'de, bugünkü Türkiye'de seçim kazanamazsın. Şöyle bakın, ilk kez tencere iktidarı götüremedi. Tencere kaynamıyor. Ekonomide büyük zorluk var.
Evet.
Büyük zorluk var. Normalde Türkiye'de yıllardır seçimleri incelediğinizde bu ekonomik darboğazda iktidar gider.
Evet.
21 senelik olmamış zaten, haydi gider. Yorgun. Bakın, inanılmaz bir şey bu. Öyle büyük hatalar yapmanız lazım ki gitmesin.
Bakın, zaten aslında seçmen o mesajı da verdi. AK Parti oylarını %42'den 35'e çekti.
Tabii.
Yani o partiye dedi ki, bakın bunları da farkındayım dedi.
Evet.
Ama Cumhurbaşkanlığı konusunda Kılıçdaroğlu'nun izlediği, sizin de belirttiğiniz politikalar nedeniyle
tabii
dedi ki senle olmaz evet. dedi. Yani bunu başka türlü yorumlayamayız. Evet. Mesela ben şöyle bir şey çıkarmışım yarınki yazımda da. Yani tür seçimi münasip bir aday kazansaydı. Hı-hı. Münasip tabiri bana ait değil. Hı-hı. Münasip tabiri bu İsveç İpek Yolu Enstitüsü'nün Baykal'a kurduğu, yani Baykal'a kumpas kurulmadan önce hazırladığı raporda yer alan Hı-hı. ifadedir ve Amerikalıların WikiLeaks belgelerine düşen yazışmalarındadır o. Münasip bir aday, Baykal'ın istifaya zorlanması yerine münasip bir aday getirilmesi. Hı-hı. Tabir onlara ait. Hı-hı. Mesela Türk askeri Suriye ve Irak'tan çekilecekti. Çekildiği bölgelere kim dolacaktı? Şu anda Bağdat'ın oraya gelme şansı var mı?
Yok.
Suriye'nin, Şam'ın şu anda gelme şansı var mı? Yok. Ha ileride toparlanır, olur. Evet. Türkiye'de buna yardımcı olmalı ayrıca. Yere kim gelirdi yerine? Amerika ve PKK gelirdi. Evet. Suriye o zaman ne olurdu? PKK devletçiliğine doğru dönülürdü. Evet. Ondan sonra Türkiye-Rusya ilişkileri bozulur muydu? Evet. Sayın Kılıçdaroğlu seçim öncesinde bunu açıkça deklare etti. Evet. Rusya'yı hedef aldı. Evet. Peki böyle bundan sonra NATO Karadeniz'e çıkar mıydı?
Tabii.
Peki biz zaten Yunanistan'dan kuşatılmışız, Doğu Akdeniz'den kuşatılmışız, Suriye'den, Irak'tan, bir de Karadeniz'den kuşatılacak mıydık?
Evet.
Ondan sonra Kıbrıs'ta yeniden anlam planına döneceğiz dedi. Hı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dış evet. politika danışmanı. Tek Tabii. devlet dedi. Evet. Peki Kıbrıs tek devlet olup da NATO'ya girerse ne olacak? Hı. Bir batmayan NATO'nun uçak gemisi olacaktı.
Tabii.
Ondan sonra KKTC diye bir devlet kalır mıydı?
Yok.
Kalmazdı. Yunanistan kıta sahanını 12 mile çıkarır mıydı bu arada?
Yani
çıkarabilirdi. Boğazlar fiilen etkisiz hale gelir miydi? Yani bizim şeyimiz düşerdi. Tabii bunları halkın görmemesi mümkün mü?
Yani halk belki bu ayrıntılara hakim değil ama şuna ana hakim.
Evet.
Bir tehdit altındayız.
Evet.
Örneğin halk, Anadolu'daki halk, Çorum, Yozgat, Kastamonu, şunu Ankara. Biliyor.
Evet.
Şunu biliyor. FETÖ Amerika'da oturuyor.
Tamam. Evet.
FETÖ kumpasların sahibi, darbeci.
Evet.
Kaset kumpaslarının. Muharrem İnce'ye 45 gün bir kumpas yapıldı. Kasetler çıktı sonunda. Halk bakıyor, sanatçılar, piyanist. Sen çekil, Allah kahretsin seni. Bak, şimdi bu bir kere bir terbiye sınırını geçiyoruz zaten. Ama o değil. Portakallar, Uğur Dündarlar, gazeteciler, bir duayen nasıl bir böyle kibirli, döver ya gibi.
Bir de gazeteci bu kadar işin içinde olmamalı yani.
Bir taraf evet. gibi Muharrem İnce. Ve öyle ki sonunda Muharrem İnce'ye bir kaset kumpası yapıldı.
Kılıçdaroğlu Rusya'yı suçladı.
Ve Kılıçdaroğlu hiç sesini çıkartmadı. Tamam. Bu sanatçı, gazeteci denilen bana göre etki ajanları. Tekrar ediyorum, etki ajanlarıdır. Çünkü bir gazetecinin işi bu değildir. Evet. Tamam. Taraftar gibi bu saldırıya çanak tuttu. Oh tamam, kaseti de çıktı, artık kolu kanadı kırıldı, yüklenelim, çekiliyor durumunda saldırdılar. Kılıçdaroğlu sustu. Muharrem İnce çekiliyorum deyince de dalga geçer gibi gel Halil İbrahim sofrasına. Şimdi evet. millet tamam. Sonra döndü Rusya, bu kaset kumpaslarının arkasında sen varsın dedi. O zaman kahkahayı attım.
Evet.
Kardeşim evet. ya. Yani FETÖ'nün oturduğu yer belli, kumpasçı belli, bu tip montajların sahibi belli. Bunu basına ve sosyal medyaya düşürüp yayanlar, FETÖ'cü, gazeteciler, herkes biliyor. Sen dönüp Rusya'ya bunu söylüyorsun. Bakın şunu samimi söylüyorum. Döndüm arkadaşıma, bu adam çıldırmış dedim. Ya bu adamın artık aklı yerinden gitmiş. Bu hani... Yani ne yapıyorsun sen? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi evet. Şimdi Anadolu halkı detaya hakim değildir. Tabii ama tabii. olayı izliyor.
Ana hatlarını görüyor.
Ana hatlarını bakıyor. Selo, Demirtaş, HDP, PKK söyleme bakıyor. Avrupa Tayyip Erdoğan'ın söylemine bakıyor bir taraftan. Şöyle bir baktı. Dedi tamam ya.
Ve ben ekonomiye rağmen. Ben araştırmaları yakından takip ediyorum. Erdoğan'ın öne geçişi son 15 günde falan oldu yani. Bu sizin anlattığınız olayların başlamasından sonra oldu.
Doğrudur. Şimdi benim...
Yani birinci turda da kazanamadı tabii, onu da görelim. Yani bir vatandaş öyle de bir uyarı yaptı. Doğru. Yani.
Yani şöyle, gerçekten Türkiye'nin ekonomik anlamda darboğazı büyük.
Büyük.
Tamam. Türkiye'nin beka sorunu var. Çünkü içinde bulunduğu müttefik gruplar, yani ittifak, NATO ittifakı. Evet. NATO deyince bir silahlı örgütten bahsetmiyorum. Yani
her türlü örgüt.
Kuzey Atlantik Paktı. Evet. Yani Avrupa Birliği ve AB'nin ekonomik, sosyal, kültürel, politik etki alanları içinde. Bu Atlantik İttifakı Türkiye'ye beka sorunu oluşturmaya başladı. Demin saydım. Saydığım somut sebeplerle. Ve Türkiye'nin bundan 25 sene önce çok yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü hegemon bir devlet vardı, ABD, ve istediği ülkeyle istediği gibi oynuyor. O ülke isteklerine yanıt vermezse demokrasiye ihtiyacınız var diyerek bombalamaya
yaşadık. Irak'ı yaşadık, Libya'yı yaşadık. Şimdi, en son Suriye'de beceremedi.
Ama şimdi durum değişti.
Değişti. Evet, evet.
Başka güçler doğuyor. Demek değil ki bu hegemon devlet bütün gücünü kaybetti. Hayır.
Değil. Güç hala güçlü.
Hala müthiş bir kaos ihraç etme. Evet, tekrar diyorum. Askeri, kaos ihraç etme.
Askeri gücü hala büyük.
Yani en büyük. İç savaş çıkartma, proxy örgütler ve devletlerle, Ukrayna gibi, kendi adına savaşa sokma. Ukrayna'yı resmen ABD kendi adına Rusya'yı yorsun diye savaşa soktu.
Evet.
NATO'ya dahil edeceğim falan falan falan, şöyle böyle falan soktu. Bu tip kaos ihraç etme, savaş ihraç etme yetisine sahip. En azından buna cevap verebilen güçler var.
Evet, evet.
İktisadi olaraksa baktığımızda BRICS ülkeleri, yani Çin, Rusya ağırlıklı, Brezilya, Hindistan şu anda G7'yi yakalayıp geçmiş durumda. Satın evet. alma gücü
paritesine göre.
Paritesiyle baktığımızda dünyanın en büyük Atlantik ülkelerine aittir onlar da. Evet. 7 ülkesini geçmiş durumda.
Ki buna Suudi Arabistan ve diğerleri eklenirse...
Tabii daha eklemiyoruz onları. Ekleyince evet. ayrıca şu var. Üretim gücü, tabii. teknoloji gücü açısından da baktığımızda...
Pandemide gördük.
Tabii. Yani örneğin ihracatta Çin dünya şampiyonu. Bu bir.
Net orada.
Net. Ama bitmedi. Sanayi ihracatı içinde yüksek teknolojiye dayalı ürünün yüzdesi %25. Amerika Birleşik Devletleri %9'da. Düşünün, Çin o basit üretim yapmaktan, Çin malı diye küçümsenen üretimden yüksek teknoloji sanayi üretimine geçmiş, dünyada açık ara durumda. Bu bize bir şey söylüyor. Bu diyor ki bize, arkadaşlar dünya değişiyor. Evet. Yani başka güçler çıkıyor ortaya. Derseniz ki ama ABD'nin büyük bir askeri gücü var. O noktada da Sovyetler, yani
Rusya Federasyonu.
Rusya'nın nükleer başlık açısından sayı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla nükleer başlığa sahip olduğunu görüyoruz.
Bir de yani Çin'le Rusya arasında da ciddi bir ittifak var.
İttifak
mesela
var.
Amerikan ideologları hep şunu söylüyorlardı. En korktuğumuz Çin'le Rusya'nın ittifakının kalıcı olması diyorlardı. Evet. O korktukları da başına geliyor tabii. Şu anda.
Yani. Mesela geçen haftaydı Çin, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri ile evet. bir kalkınma ittifakı programı hazırlamak üzere
toplantılar.
Bir araya geldiler. Evet. Şimdi aslında bakıyorsunuz, bir kalkınma iktisatçısı olarak bakıyorum. Bir uluslararası örgüt tecrübesiyle yani bakıyorum. Şimdi Rusya'nın Türk Cumhuriyetleri üzerinde etkisi vardır.
Evet.
Çünkü Sovyetler Birliği'nden gelen bir alışkanlık. Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri üzerinde etkisi vardır.
Evet.
İyi bir şeydir. Çin bu toplantılarda aslında ittifak göz kırpıyor bize.
Tabii.
Tamam mı? Şimdi bu bir fırsattır. Demiyorum ki ben, dikkat buyurun. Demiyorum ki ben Türkiye hop oradan buraya, illa oradan oraya, oradan oraya gibi bir yerlere Türkiye yanaşmak, yapışmak zorunda değil. Türkiye ilk önce
çıkarlarına bakacak.
Tabii
yani.
Türkiye ilk önce kendi ekonomik programını hazırlamak, evet, ve üretim güçlerini devreye sokmak zorunda. Neden? Söyleyeyim. Çünkü Türkiye cari açık vererek büyüme, ithalata bağlı büyüme batağına saplandı.
Evet.
Büyümek için ara malı ithal etmek zorunda kalıyoruz. Onun için dış ticaret açığı veriyoruz. Dış ticaret açığını kapatabilmek için de dolara ve euroya muhtaç kalıyoruz. Bir problem bu.
Evet. Peki tam burada soralım o zaman. Şu anda Bakanlar Kurulu belirlenecek.
Evet.
Bu konuşuluyor. Öne çıkan isimler var. Yani neredeyse Sayın Cumhurbaşkanı yanılmıyorsam üçüncü kez görüştü Mehmet Şimşek'le.
Evet.
Ve o cenahlardan yapılan açıklamalar, gelen kulis bilgileri de Mehmet Şimşek işte kimisi diyor ki sıcak ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diyor. Bu arada 4 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı için külliyede makam ayarlandığına ilişkin de bazı duyumlar alıyoruz ama bilmiyoruz tabii. Yani böyle bir şey, Mehmet Şimşek bu Türk ekonomisinin de belirttiğiniz bu sıkıntıya çözüm olur mu? Yani Mehmet Şimşek şimdi, biz başka türlü tanıyoruz yani.
Şimdi bakın. 2001'de Türkiye bizim ikiz kriz diye,
evet,
ekonomide adlandırdığımız ödemeler dengesi krizi ve bankacılık
krizi.
Krizini aynı anda yaşadı. Sorun neydi? Halkın anlayacağı biçimde. Sorun dövize sıkışmaktı.
Evet.
Türkiye'nin döviz ihtiyacı yükseldi. Döviz ihtiyacı yükseldikçe palyatif tedbirler alındı. Riskler arttı ve bir yerde olay patladı. Bu dünyada 138 ülkede daha gördüğümüz bir süreç. Küreselleşmeyle birlikte, yani finansal serbestliğiyle birlikte ülkelerin bütçeleri ve ödemeler dengesi darmadağın oluyor. Paralar çok hızlı şekilde giriyor, borsaya giriyor, çıkıyor. Bitcoinler, onlar bunlar falan. Yani bütün dünyadaki ülkelerin sorunu bu.
Evet. Tamam.
Türkiye'nin de sorunuydu. 2001'de bu sorun patladı. Para yok, faizler fırladı, dolar fırladı. Tabii bizim halkımız krizi dolar fiyatının yükselmesi olarak algılar.
Evet.
İşsizlik, iş gücüne katılım, alım gücü olarak algılamaz. Tamam. Onun üzerine toplandılar. Ne yapacağız diye. Ya dediler, para bulmak lazım. Para bulmak için de uluslararası camiayı ve bu uluslararası finansal camianın bekçileri, sistemi, IMF ile Dünya Bankası'nı ikna etmek lazım. Nasıl edeceğiz?
Referans, çünkü geldi. Onlar referans verecek.
Evet.
Uluslararası, tabii, finans kuruluşları da bize para verecek.
Tabii.
Faizi de önemli değil.
Değil.
Tepeci falan.
Para bulmak lazım acilen.
Evet.
Hükümet için mühim olan o andaki krizi bastırabilmek.
Evet.
Tamam. Konuşurlarken Kemal Derviş akla geldi. Aa, Kemal Bey var. Kemal Derviş kim? Dünya Bankası Başkan Yardımcısı.
Akla mı geldi yoksa atadılar mı?
Bakın şöyle. Şöyle. O isim getirildi. Neden? Çünkü Türkiye'nin acilen uluslararası camiadan para bulması lazım. Uluslararası camia hükümette kendine yakın kimseyi görmüyor ama Kemal Derviş uluslararası finans piyasalarının merkezinde, Dünya Bankası'nda, onun bekçisinde başkan yardımcılığı yapan bir isim. Onların adamı. Onların, evet, bildiği bir insan. Dediler ki hemen gelsin. Neden? Üretim artsın, kalkınma olsun diye değil. Para bulsun, para getirsin. Şimdi Mehmet Şimşek'in fonksiyonu da bu. Diyorum ki ben de size, arkadaşlar, Türkiye'nin sorunu bataklık. Siz yine sinek öldürücüyle geliyorsunuz.
Evet.
Yani Mehmet Şimşek de sıcak para bulma noktasında Türkiye'ye yardımcı olabilecek bir background'a, bir geçmişe, bir kafa yapısına, bir eğitime sahip bir arkadaşımız. Kötü biri değil. Ama onun fonksiyonu Türkiye'nin kalkınması ve esas sorun olan Türkiye dış ticaret açığı vererek büyüyor. Türkiye'nin yurt dışından ithal ettiği ara malını burada üretmek zorunda. Nokta. Bunun başka yolu yok, başka formülü yok. Türkiye tekrardan değil, Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren bir ekonomik yapıya bürünmesi lazım ki her sene fazla versin, artık borçlanmak zorunda kalmasın, döviz için bir takım tavizler vermek zorunda kalmasın, ödemeler dengesi krizi yaşamasın. Bunun da tek yolu, tekrar ediyorum, büyük dış ticaret açığı verdiğimiz petrokimyada örneğin Türkiye'nin petrol ve doğalgazdan sonra en büyük dış ticaret açığı verdiği yer petrokimyadır. 10 yılda yaklaşık 400 milyar dolar petrokimyanın ithalatına para ödemiştir. O parayı bulmak için de işte sürekli taviz vermek zorunda kalmıştır. İşte bunu kesmek lazım. Sorunu doğuran şey bu. Mesela Petkim vardır bizde ama Petkim şu anda iç piyasanın ihtiyaç duyduğu petrokimya ürünlerinin yalnızca %13'ünü üretebilir halde. Demek ki bizim 5 Petkim değil 6-7 Petkim büyüklüğünde dev bir petrokimya tesisi, evet, inşa etmemiz lazım ki keselim, kan akıyor sürekli.
Evet, evet.
Bu kanı durdurmanın yolu bu.
İsterseniz şöyle kısaca bir son verileri de bir baktım, tabii, onları da söyleyeyim. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %17,2 oranda azalmış. 19 milyar 315 milyon dolara inmiş. İthalat 4,5 oranda azalarak 28 milyar 130, 162 milyon dolar olmuş. Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %3 oranında azalarak 80 milyar 874 milyon dolar. İthalat %7,2 oranında artarak 124 milyar 412 milyon dolar olarak gerçekleşmiş.
44 milyar,
evet,
dolar dış ticaret açığı var mı?
Var.
Esas sorun bu.
Evet.
Yani çözülmesi gereken sorun bu. Evet. Siz...
İhracat 44, azalıyor, ithalat da artıyor bu arada.
Siz o 44 milyar açık var ya ithalatla, evet, ihracat arasında.
Evet.
Siz o 44 milyar doları yurt dışından bulacak adamı getiriyorsunuz. Diyorum ki ben de. Yani kimi getireceksiniz? Getirin. O 44 milyar açığı yaratmayacak bir ekonomik sistem kuracak adam olsun. Anlatabiliyor muyum?
Peki Mehmet Şimşek yani öyle birisi değil.
Öyle birisi değil. Öyle bir iddiası da yok ki adamın zaten. Marilyn,
evet,
Marilyn Lynch'te yani Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce de yaptığı yolsuzluklardan ötürü batma tehlikesi geçiren bir yatırım bankasında çalışan finansal piyasalar üzerine uzmanlaşmış bir arkadaşımız.
Yani öyle bir çok özel bir şey de yok.
Özel şey şu. uluslararası fonlardaki çalışan bizim arkadaşlarla ilişkileri iyi. O kadar. Onlarla iş yapıyor.
Evet.
Şimdi kafa bu kadar basit olunca sonuçta bu kadar basit çıkıyor.
Evet.
Diyorum ki bak, tekrar ediyorum. Siz o 4 aydaki dış ticaret açığı olan 44 milyar dolar veriyoruz ya, ithal ediyoruz. O ithalatı sürdürmek için o 44 milyar doları bulmamız lazım.
Evet.
Siz diyorsunuz ki bunu bana kim rahat bulur? Kimin buralarda tanıdıkları var? Mehmet Şimşek, onu getireyim. Diyorum ki ben de yapmayın. Bu bir sorun. Esas o 44 milyar niçin dış ticaret açığı doğuyor? Hangi sektörlerde Türkiye'de üretebilecekken üretmekten vazgeçtik veya hiç üretmedik? Bunları saptayalım, bunların fabrikasını kuralım. Bu noktada özel sektör mesela demin bahsettiğim petrokimya tesisinin kuruluş maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar. Özel sektör böyle bir yatırımı Türkiye'de yapamaz.
Devlet
çünkü
yapabilir.
Yapımı uzun, geri dönüş süresi, yatırımın geri dönüş süresi uzun, rekabet riskleri var. Buna özel sektör giremez. Kim girer? Devlet girer. Tamam. Türkiye'nin ihtiyacı buysa devlet yapacak. Karma ekonomik sistem dediğimiz şey bu. 1930'da tabii dünyada büyük buhran vardı. Şimdi de dünyada küresel kriz var. Neden var? Çünkü dünya bir üretiyor, 3.8 borçlu. Evet. Bu borç ödenmeyecek. Dünyada büyük bir borçlanma var. Evet. Dünya bir krizde. Yani 1930'daki şartlarla bugünkü şartlar benzer. Belirsizlik, riskler, ne olacağının bilinmiyor olması, bu kadar yüksek borçluluk. Bu noktada tamam, özel sektör koçu olsun girmez ve haklıdır. Bu noktada devlet 1930'da yaptığı gibi baktı ki Mustafa Kemal Atatürk baktı, Türkiye'nin ihtiyaçları var. Üretmesi evet lazım. Ya sürekli yurt dışından borçlanarak satın alacağız bunları veya fabrika kurup kendimiz üreteceğiz dedi. Özel sektöre döndü, özel sektör yok dedi. Devlet 10 yılda 44 tane fabrika yaptı. Bu evet kadar. Şimdi durum bu. Böyle bir ortamda özel sektör otel açar ama bu kadar büyük bir sanayi yatırımına girmez. Teşvik verseniz de girmez. Nitekim petrokimyada teşvikler verdiler. Teşviği kullananlar, başvuranlar oldu ama yatırımı yapmadı.
Evet.
Zaten yapmayı düşündükleri de 1 milyar dolarlık evet, küçük evet petrokimya tesisiydi. Bizim diyorum ki size 6 petkim büyüklüğünde dev entegre bir petrokimya tesisine ihtiyacımız var. Öyle basit birkaç tanesini üreten fabrikalar zaten rekabet edemez.
Evet.
Tamam mı? Şimdi bu bir. İkincisi, aramalı ithalatımız çok yüksek. Çünkü Türkiye 2001 krizinden sonra Dünya Bankası'nın kendisine verdiği dalgalı kur sistemiyle büyük bir kazık yedi. Ve Türkiye yüksek faiz, düşük döviz kuru yöntemiyle dövizi buraya çekti. Bir bolluk, bir rahatlık, ithalat, Ali evet Babacan yürüyoruz. Herkes alkışlıyor. Bir bahar havası, bir lale devri. O devir Babacanlarla, Mehmet Şimşeklerle evet yaşanan o devir tıkandı. Tıkanır
bugünkü,
zaten.
Bugünkü tıkanmanın sonucu da o politikalar.
Tabii ki o
zaten
politika. Çünkü siz o arada dövizi mesela 20
İthalat
lira ya bugün.
Ucuz hale geldi tabii şeyler.
20 lira ya bugün mesela. Dövizi bugün o politikalarla 10 lirada tuttunuz.
Abi
tamam. Bu yanlış.
Ben Kürşat Tüzmen'le evet beraberdim. Kürşat Tüzmen, Ali Babacan'la medya önünde tartıştılar bu konuyu.
Tabii. Kürşat Bey o sözlerinde duymadım ben ama haklı.
Evet evet.
Çünkü reel kur reel noktada olmak zorunda. Evet. Bakın biz buna kur savaşları diyoruz.
Evet.
Yani sizden Türk lirasını aşırı değerli, doları da olması gerektiği yerin altında tutmanızı istiyorlar ki ithal edebilin.
Tabii.
Ve sizin üreticiniz ihraç edemesin, rekabete giremesin.
Bakın
tamam
ben
mı
size bir örnek vereyim. Daha yeni konuştum makinacılarla. Dünyada mesela bizde bazı fabrikalar var. İşte Almanya'da var, İtalya'da var, bizde var. Mesela o sektörde. Şimdi en son ve bu hem uluslararası planda mesela Irak'ta rekabet ediyorlar, iç piyasada rekabet ediyorlar, Avrupa'da rekabet ediyorlar. Şu anda mesela bir İtalyan markası Türkiye'de yerli markadan daha ucuza fiyat veriyor. Yani o kadar şey ki, çünkü bizde maliyet artışı, evet, kur artışının üstüne çıktı.
Evet.
Bu da hem ithalatı cazip hale getiriyor. Evet. Ve şu anda da sizin o dediğiniz aynı 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Türk parasını bastırarak ithalatı cazip hale getirme, ara mal üreten fabrikaların iflasa sürüklenmesi.
Evet.
Hepsi o süreçte oldu.
Evet.
Şu anda da hızlı bir şekilde oraya gidiyor.
Evet. Şimdi kur hesabı şöyledir. İki kur, Türk lirası, Amerikan yani doları. Şöyle yapılır hesap. Sene başı, sene sonu.
Evet.
Türkiye'de enflasyon kaç? %60. Amerika'da kaç? Diyelim ki %5. 60 eksi 5, 55.
55 arttırır.
%55 artmak zorunda. Eğer bunu arttırmazsan, maliyet sende enflasyon olduğu için %55 artıyor. Ama kur %10 artınca sen rekabet edemez hale geliyorsun. Onun için reel kur sistemi. Ama 2001'de yedik bu kazığı biz. Ve Türkiye bir ithalat cenneti oldu. Öyle ki 2001 öncesi 10 yıl yıllık ortalama 14,5 milyar dolar dış ticaret açığı vardı. Yine vardı. AKP ile geçirdiğimiz 10 yılda 64 milyar dolara çıktı yıllık dış ticaret açığı ortalaması.
Yani Ali Babacan, Mehmet Şimşek'in yönettiği ekonomide oldu.
Şimdi
bunlar.
Siz Mehmet Şimşek'le üretim hata yapamazsın. Sen ancak cari olarak sıkıntılarını, yani Türkiye'nin karşı karşıya şu anda kaldığı döviz bulma sorununu aşabilirsin sadece. Aşabildiğince. Yapılacak da bellidir. Kimse Mehmet Bey'in hatrına ya Mehmet varmış.
Dünyada öyle bir şey yok.
Yavaş yavaş şu faizleri bir arttırırız. Çünkü o faiz ister. Tamam. Realite budur. Çünkü sistemin bir işleyişi var. Ya dışındasındır.
Ya da tamamen kendi kurallarını koyacaksın. O zaman da
tabii.
O da devrim ekonomide bir üretim devrimi.
Şimdi şöyle. Türkiye eğer devletin arkasında olduğu bir üretim planıyla dış piyasalara giderse o şu demektir. Biz devlet olarak bu planının arkasındayız. Bu petrokimya tesisi, şu bilmem ne tesisi, bu tesisi yapıyoruz. Bu tesisler üretmeye başlayınca Türkiye dış ticaret açığını kapatacak. Böylece Türkiye'nin bir ödemeler dengesi veya moratoryum riski ortadan kalkacak. Devlet olarak biz bunun arkasındayız derseniz uluslararası piyasalar buna ikna olur. Ve bu Türkiye'nin bu battığı bataktan çıkışı olur. Aksi takdirde cari açık sürdükçe, para buldukça bir zarar yok derseniz yine gelip tıkanacaksınız.
Yani bu palyatif çözümler yani sorunu çözmüyor. Çünkü sorunu yaratan sistemi tekrar döneceksen hani diyor ya bir ortodoks politikalar heredoks. öyle biliyorsunuz ekonomide bunları tartıştık.
Evet
yani ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. 4 dakikamız kalmış programımız, 5 dakikamız kalmış.
Tamam.
Evet yani gündem ekonomi yani zaten oraya da dönmek zorundayız.
Evet.
Döviz kurları adım adım anladığımız kadarıyla böyle hızlı bir yükselmesinin de önüne geçilmeye çalışılıyor. Yani bir panik havasının önlenmeye çalışılıyor. Bilmiyorum dün yarım puanlık bir artış vardı. Bugün bir puan civarında bir artıştı. Bilmiyorum yayına girene kadar. Öyle gözüküyor ki bu şekilde bir süre devam edecek. Yani yaklaşık planlanan desem planlandığından da çok emin değilim. Zorlanan tabiri belki daha mı uygun olur onu da bilemiyorum.
Şimdi tabii şöyle bir sorun da var, bir açmaz da var. O da şu. Türkiye'de eskiden siz döviz kurlarını bir dengeye oturttuğunuzda Evet. Devalüasyonla. Hani evet. şişti bam diye bir gün, yani devalüasyon.
Patladı 2001'de evet. oldu, 1994'te
evet.
oldu.
Evet. Hemen buna piyasa reaksiyon verir ve ihracatınız artardı. Çünkü kurda en azından dengeli bir noktaya geldik. Cazip dezavantajı olur. Dezavantajı bertaraf ettik. İyi yerdeyiz. Hemen ihracat. Şimdi artmıyor. Niye biliyor musunuz? Tam tersi, şimdi enflasyon olarak dönüyor size. Bakın, bir açmaz daha. Niye? Evet. Çünkü o kadar ithalata bağlandın ki, döviz kuru yükseldikçe ithalatın maliyeti yükseliyor. İthalatın maliyeti yükselince bu sana enflasyon olarak geri dönüyor. Çünkü üretim gücünü yitirmişsin. Bak, eskiden böyle değildi. Eskiden bir devalüasyonda tepki alırdın hemen.
Anında bir ay sonra hissediyorduk.
Hemen ihracat artardı. Şimdi öyle olmuyor. Neden? Şimdi esas reaksiyonu enflasyonda alıyoruz. Çünkü kardeşim, sen öylesine ithalata bağlandın ki, bakın nasıl fasit bir dairenin içine düşmüşsün. Tek yolu var. Ya bu fasit daireyi böyle sündüre sündüre patlayana kadar sürdüreceksin.
Ya da çıkacaksın o daire.
Veya tamam arkadaş.
Keseceksin.
Türkiye kaybettiği üretim güçlerini tekrar geri döndürüyor. KOBİ'leri, şunu bunu bırakıp gidenleri, iflas edenleri, artı yeni ve büyük bir iki tane dev entegre tesise ihtiyacı var. Petrokimya en büyüğüdür. Türkiye bunu yapıyor. Paralel olarak eş güdüm halinde Türkiye'nin mutlaka savunma sanayindeki geliştirdiği teknolojiyi daha yükseltmesi ve sivil sanayiye aktarması lazım. Burada şunu söyleyeyim. Dünyanın en iyi 500 üniversitesi, en iyi 500 içinde bir tane Türk üniversitesi yok. Bu neyi gösteriyor? Bu bizim teknoloji üretme kapasitemizin zayıf olduğunu gösteriyor. Ve bazı şeylerin biraz da reklam gücünün fazla olarak bize sunulduğu gerçeğini gösteriyor. Çünkü lise evet,
bir
sınavı
kaldı.
Lise evet. sınavı, lise başarı, uluslararası lise başarı sınavında 44. olan bir ülkeyiz. İlk 500 üniversitede üniversitemiz yok. Bu iklimde iyi, başarılı teknoloji geliştirebilen bir ülke diyemeyiz. Orada reklam gücünün daha öne çıktığını görüyoruz. Bunu mutlaka yapmak zorundayız.
Evet. Evet sayın dinleyicilerimiz. Hocam galiba devrim gibi bir şey öneriyorsunuz.
Yani çaresiz şey bu. Yani.
Evet. Sıkıntılarımız var. Umarız önümüzdeki günlerde herkesin yönünü ekonomiye dönmesi gerekiyor. Çünkü hepimizi ilgilendiriyor. Bakın bugün yine zamlar devam etti. Benzine zam geldi. Dün seçim günü akşam baktım, bazı mağazalarda gece çalışma vardı. Merak ettim, gittim ne oluyor diye. Baktım herkes şey değiştiriyor, fiyat değiştiriyor. Ne oldu, hayırdır diye sordum. İşte seçim bitti, fiyat değiştirdiklerini ifade ediyorlar. Yani halkın alım gücünde ciddi sıkıntılar evet. ortaya çıkıyor. Bunları düzeltmemiz lazım. Çünkü vatandaş geçinemezse bunun çok değişik yansımaları olacaktır. O nedenle herkesin ekonomiye dönmesi gerekiyor. Artık seçim bitti. Bundan sonra ekonomiye, iktidar, muhalefet, herkesin belki de el ele vermesi gereken bir dönemdeyiz. Olur mu? Bilmiyoruz. Beklentimiz bu. Evet. Bugün de programımızın sonuna geldik. Perşembe günü saat 15'te tekrar buluşmak üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Parkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.